Evet. Geçtiğimiz pazar günü çok iyi bilinen bir bölüme baktık birlikte. Yuhanna 11. bölüm. Yuhanna 11 dediğimizde ne geliyordu aklımıza? Lazar'ın, İsa'nın çok sevdiği arkadaşı, yakın arkadaşı, Lazar'ın, 4 günlük Lazar'ın ölümden görkemle dirilişi. Yuhanna 11. bölüm. Ama onun içeriğini anlamaya çalışırken birlikte, at gibi koşmuş olmamıza rağmen konuyu bitirmek maalesef mümkün olmadı. Onun için bu pazara sarktı konu ister istemez. Onun için yeni bir konu hazırlamam gerekmedi. Onun için o konuyu tekrar bugün kısa bir özetini yaptıktan sonra konuyu tamamlamak istiyorum aslında. Açalım birlikte Yuhanna 11. bölüm. Kutsal kitap orada olması lazım. Yuhanna 11. bölümü açalım. Ben geçen haftanın özetini çok kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Biliyorsunuz İsa'nın yaklaşık 3-3,5 yıllık hizmet dönemi olduğunu söylemiştim. Ve yapmış olduğu birçok mucizeler yaptı. Değil mi? Sakatı yürüttü, körün gözlerini açtı, kulakları sağır olanları şifa verdi, kötürümleri yürüttü, ölüyü de diriltti. Bu şunu bize gösteriyor. Evet, İsa birçok mucizeler yaptı ve yapmış olduğu bütün mucizelerinin bir içeriği olduğunu, bir ruhsal içerik taşıdığını söylemiştim. Ve bunlardan bir tanesini hatırlarsanız 38 yıldır bir hastadan söz etmiştik. Yuhanna 5. bölüme baktığımız zaman o Yuhanna 5. bölümdeki 38 yıllık kötürüm hastayı iyileştirmiş olmasıyla bize nasıl bir mesaj vermişti? Biz günahtan dolayı güçten yoksun varlıklarız. Çünkü 38 yıldır hasta, kimse onu getirip havuzun içerisine bırakamıyordu. Bir yandaşı, bir dostu yoktu. Ve ne oldu? Bu ona şifa vermekle güçten yoksun olan insanlığı İsa Mesih aracılığıyla yaşama kavuşacağını göstermiş oluyordu. Ya da baktığımızda 9. bölümde, Yuhanna 9. bölümde orada da doğuştan kör adam. Yani doğuştan kör adam. Oradaki kör neyi simgeliyordu? İsa'nın anlatımına göre her insan günahından dolayı ruhsal kapsamda kör olduğunu bize açıklıyor. Yani günahtan dolayı körüz ruhsal kapsamda. Tamam mı? Kör olduğumuz için, önümüzü göremediğimiz için elimizden tutulmaya ihtiyacımız olduğunu ve ışığa kavuşmamız gerektiğini, bunun da sağlayıcısının kendisi olduğu mesajını vermiş oluyordu. Ve bölümü anlamaya çalışırken bu 11. bölümdeki olay, 11. bölüme baktığımız zaman orada da 4 günlük kokmuş durumda. 4 günlük ölü ceset, kokmaya yüz tutmuş bir ceset. Aslında düşünecek olursak, tıbbi açıdan da düşünsek öyle maalesef. Ve ona şifa vermek için gidiyor. Ama öncesi neydi? Marta ve Meryem, Lazar'ın kardeşleri, bir haberci gönderiyor. Ve haberci Lazar'ın ölüm döşeğinde hasta olduğunu haberini ulaştırmak için İsa'ya gidiyor ve İsa da diyor ki adamı, haberciye, bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak diyor. Yani İsa ileriyi gören bir yapıda olduğu için dedi ki bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Ve haberciyi gönderiyor. Haberci gittiğinde, şimdi düşünün, hatta ne demiştim? Ben bu habercinin yerinde olmak hiç istemezdim. Düşünün, haberci geri dönüyor. Dördüncü gün hasta ölmüş mezarda, 4 günlük mezarda Lazar. Demek ki haberci yola çıktığında belki ölmüştü, Lazar ölmüştü. Şimdi düşünün, gidiyorsun, nasıl bir haber vereceksiniz? Merak etme Meryem, Marta, kardeşinizin hastalığı ölümle sonuçlanmayacak. Ölmüş, 4 gündür mezarda. Yani ben o habercinin yanında, yerinde olmak istemezdim. Gözyaşı döken bir kitledeki bizim Orta Doğu kültürü, İsrail kültürü biliyorsunuz çok yakın kültür. Bizde ağıt bile yakarlar değil mi? Ağıt bile yakarlar. Gözyaşı döküyorlar, ağıt yakıyorlar. Öyle bir ortama giriyorsun, ölümle sonuçlanmayacak diyorsun. Olacak şey değil sevgili kardeşler. Onun için gerçekten de bunu altın önemine çizmiştim. Ve 3. ayette, 23. ayette, 11. bölümün 23. ayetinde hızlı hızlı gidiyorum ki biraz özet olsun diye. İsa ne diyor Marta'ya? Kardeşin dirilecektir diyor değil mi? Kardeşin dirilecektir. Şimdi bunu neden söyledi? Çünkü son günde gerçekleşecek olan, çünkü hepimiz öleceğiz. Öldükten sonra bir dönem gelecek, bir diriliş söz konusu. Yani hayat burada bitip toprak olup gitmiyoruz. Orada bitmiyor değil mi? Onu açık bir şekilde biliyoruz kutsal kitaptan. Ama ölüm sonrası ileride olacak olan dirilişten, dirilişe inanmış olduğu için eski antlaşma kültüründe diriliş kavramı böyle yabancı bir kavram değildi. Bilinen bir kavramdı ki Eyüp'ün hayatına baktığımız zaman Eyüp, Tanrı adamı Eyüp biliyorsunuz yani pişmiş tavuğun başına bile gelmedi yani. Eyüp hakikaten o kadar varlıklı olmasına rağmen her şeyini yitirdi, kaybetti, hastalık bile yakalandı. Ama onu da çok rahat kullandı değil mi? Rab verdi, Rab aldı. Onun adı mübarek olsun dedi Eyüp. Bu çok enteresan bir ifade. Ama orada şunu, bu dirilişle ilgili Eyüp şöyle demişti 19. bölüm Eyüp kitabı 19, 25 ve 27'de ben kurtarıcının yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum diyor. Bilmek nedir? Bir şeyden emin olmaktır. Değil mi? Biliyorum diyor. Bedenim yok olduktan sonra yeni bedenimle, çünkü öldükten sonra insanın gelişiyle değil mi? Yeni bedenle, yeni bedenle dirileceğiz. Doğru mu? Ve düşün, ileriye bakıyor. İsa diye kimse yok da Eyüp'ün döneminde. İleriye bakıyor. Çünkü eski antlaşmada bir kurtarıcının geleceği söz konusu. Ve onu görüyor. Ve diyor ki bedenim yok olduktan sonra yeni bedenimle kurtarıcımı göreceğim. Tanrımı göreceğim diyor. Ve İsa ne diyor Marta'ya? Diriliş ve yaşam benim diyor. Bu çok müthiş bir ifade. Ve müthiş bir iddia aslında. Yani ne diyor? Dirilişin ve yaşamın yetkisi benim elimde. Bu gerçekten müthiş bir ifade sevgili kardeşler. Ve Rabbimiz diriliş ve yaşam olabilmesi için, yani bunu gerçekleştirebilmesi için önce hayatını feda etmesi gerekiyordu, o acımasız çarmıhta. Ama bu da yetmedi. Eğer ölümde kalmış olsaydı, diğerleri gibi mezarda kalmış olsaydı, ölü olan bir kişinin nasıl ihtiyaç içerisinde olan bir kişiyi kurtarabilir? Mümkün değil. Hep diyorum ya, İbrahim öldü mezarda, değil mi? Nuh öldü mezarda, Musa öldü mezarda. Hepsi mezarda. Ama İsa 3. gün ölümden görkemle dirildi. Doğru mu? Demek ki kutsal kitapta onun için söylüyor. Onun dirilmiş olması bizim de yaşayacağımızın garantisi. Çünkü o yaşıyor, o yaşamış olduğu için de ben de yaşayacağım. Onun için Yuhanna 14. bölümde İsa şöyle demişti 19. ayette. Yuhanna 14:19'da. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Ben yaşadığım için. O zaman demiştim ki imanla biz de o zaman şunu cesaretle haykırabiliriz sevgili kardeşler. Bir gün öldüğümde bir daha ölmemek üzere yeniden dirileceğim. Bakın, bir daha ölmemek üzere. Ve şu sözlerle noktalamıştım. Eğer bir kişi hastaysa neye ihtiyacı vardır? Doğru, ama doktora değil mi? Peki birçok yığın formüllerin anlatıldığı tıp kitaplarına mı ihtiyacı vardır? Doktora mı? Tabii ki doktora ihtiyacı var. Eğer benim bir davam varsa, bir davam görülecekse hukuk kitaplarına ihtiyacım yok benim. Bir avukata ihtiyacım var. Değil mi? En son düşman ölüm. Ölüme yenilmeyen yok ama ölümü yenen sadece İsa'dır. Bu çok önemli. Şimdi en son ölümün, o ölümün zincirlerinden kurtaracak yazılı Hani iyiliklerimizin yazılı olduğu bir kitaba mı ihtiyacımız var? Ya da öğretinin bol olduğu, öğretilerin anlatıldığı bir kitaba mı ihtiyacımız var? Yoksa bir kurtarıcıya mı ihtiyaç var? Bir kurtarıcıya ihtiyaç var. Evet. Evet. Ve son olaraktan şöyle dedim. Dedim ki eğer ona aitsek sevgili kardeşler, yaşam, ölüm, sonsuzlukta ihtiyacın olacak her şeye sahipsin demektir. Bu kadar basit, bu kadar net. Aslında ona sahip isek her şeyin sahibiyiz. Evet, burada bu şekilde noktalamıştım. Kaldığım yerden biraz böyle hızlı devam edeceğim. Onun için belki her zaman yaptığım gibi okutma olayını fazla sık yapmayacağım belki. Ama hızlı bir şekilde zamanında bitirmek açısından. Şimdi İsa ne diyor? Diriliş ve yaşam benim. Şimdi ben buna baktığım zaman aslında burada şunu görüyorum sevgili kardeşim. Ben dünyanın ışığıydım. Ben diriliştim. Ya da ben diriliş ve yaşam ben olacağım demiyor. Bakın yani gelecek kipi ya da geçmiş zaman kipini, yapısını kullanmıyor burada. Şimdiki zaman yapısını kullanıyor. Ben diriliş ve yaşamım. Yani içinde bulunduğumuz şu ana hitap ediyor. Ana şu anda. Yani ben, eğer senin yaşama ihtiyacın varsa o ihtiyacı ben şimdi karşılıyorum. Karşılayacağım değil. Karşılıyorum. Şu an karşılıyorum. Yani orada şimdiki zaman kipini kullanmış olması bunu çok net bir şekilde önümüze koyuyor sevgili kardeşler. Onun için Rab bizi ölümden yaşama, umutsuzluktan diri bir umuda, umut dolu duruma, acıdan sevince, kaygı ve telaştan da esenliğe kavuşturabiliyor. Onun için açık bir şekilde dünyanın ışığı benim. Yaşam ekmeği benim. Yol, gerçek yaşam benim diyor. Demek ki bunu söylemekle şunu net bir şekilde önümüze koymuş oluyor. Karanlık dönemlerde o senin ışığındır. Karanlık dönemlerde. Bakın ışığın olacak değil, ışığındır. O yaşam ekmeğindir. Tüm zayıflıklarında. Tüm zayıflıklarında o senin gücündür. O senin dayanağındır sevgili kardeşim. Yolunu kaybettiğin dönemlerde, ne yapacağını bilmediğin dönemlerde, hani içinden çıkılamazmış gibi gördüğümüz o süreçlerde, o dönemlerde değerli kardeşler, işte o zaman senin neyindir? Senin rehberindir. Sana öncülük eden, sana yol gösteren rehberindir. Sıkıntılı, sancılı dönemlerde. Ama ne erken ne de geç. Tam zamanında. Bu bence harika bir şey. Şimdi burada içinde bulunduğumuz yeryüzünde sıkıntılarımız, sorunlarımız var. Olacağını da söylüyor Tanrı zaten. Dünyada sıkıntılarımız olacaktır diyor. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Doğru mu? O zaman şöyle düşünebiliriz. Sıkıntı ve sorunlar, problemler geleceğe hizmet ediyor bizim için. Ne yapıyor? Bizi aslında hazırlıyor geleceğe. Onun için sıkıntılı, sancılı süreçlerden geçerken aslında bizim iyiliğimiz için, iyiliğimize hizmet ettiğini bilenler noktasında olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için bizler dua ettiğimizde sanki istediğimiz anda yanıt alamadığımız zaman iki ayak bir pabuca giriyor değil mi? Dua ettik, sonuç yok. Aslında Rab eğer süreci uzatıyorsa, ki neden İsa madem ki Lazarus'u bu kadar çok seviyordu da ya haberi alır almaz yola çıkmadı da iki gün daha bulunduğu yerde kaldı? Hani diyoruz ya bazen bu ne işkembe, bu ne lahana turşusu. Bir şey yok, bağlantı yok. Doğru mu? Neden orada iki gün daha kalması gerekiyordu. Bu da bir amaca hizmet ediyordu. Hani 4 gün ölü olmuş olsa da Lazar kesinlikle Rabbimizi hiçbir güç, ölümün gücü bile kısıtlayamazdı. Ne kadar rahattı. O hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Yani çok etkileyen bir durum söz konusu. Şimdi Rabbimiz bu yüzden bize de soruyor. Yani biz de içinde bulunduğumuz durumlarda sen nasıl davranıyorsun? Bana iman ediyor musun? Belki iman ettiğini söylüyor olabilirsin de, peki içinde bulunduğun durumdan benim seni kurtaracağıma iman ediyor musun? Hatırlarsanız 2 hafta önce Yuhanna 14'ten bir konu paylaşmıştım size. Söz şuydu, bana iman ediyor musun? Aslında o iman sözü ile güvenmek sözü, yani pisti sözüyle, Yunanca'daki o pitho sözü, iç içe olan söz, birbiriyle örtülen ve birbirini tamamlayan. Yani imanda güven var. Güvenmek imandır, iman güvendir. Anlatabiliyor muyum? Kendini bırakmaktır. Ben bazen örnek verdim herhalde burada. Ercan çok küçükken böyle pencerenin şeyine koyardım. Şimdi geçerdim karşısına, atla derdim ona. Şunu düşünmezdi, babam acaba çekilir mi çekilmez mi? Güven bu. Bırakmak. Olduğu gibi pat diye atlıyordu. Biz güvendiğimizi söylüyoruz ama yine tereddüt içerisindeyiz, değil mi? Bu çok ilginç bir şey. Ve bana iman ediyor musun derken aslında diyor ki bana güveniyor musun Özgür? Sevgili Hatice. Sevgili Gülber Enver. Ya tüm kalbimle. Ya. Onun için bunu altını çizmek istiyorum. Ancak ve ancak imanla sonuca ulaşabiliriz. Dediğim gibi karanlıkta ışığı görmektir. Umutsuzlukta umudu görmektir. Acı içindeyken nedir biliyor musunuz iman? Acı içindeyken sevinci yakalayabilmektir. Acı içindeyken. Bakın ben bazen diyorum ya, sıkıntı çekiyorum değerli kardeşler. Ama esenliğim var diyorum. Sorunlarım var, sıkıntılarım var diz boyu. Bazen çıkıyorum ağlayarak dua ediyorum bağıra bağıra ormanda. Ama esenliğim var. Sıkıntım var. Ama esenlik içerisindeyim. Onun için imanla başlıyoruz. İmanla devam ediyoruz ve imanla sonuca ulaşıyoruz. Bu bizim yani inancımızın en temel önde olan faktörlerden biri değerli kardeşler. Onun için insanoğlu bugün yeryüzüne baktığımız zaman hep kanıt arar değil mi? Ferisiler de öyleydi. İsa'ya dediler ki o zaman madem ki sen kendini bir peygamber olarak ilan ediyorsun, hadi bakayım bir mucize yap. Yani bir mucize göster. Bir mucize yapıyorsan sen o zaman ben inanırım sen peygambersin. Ya biz ne de diyoruz genelde? Görmeden inanmam. Göster inanayım. Yani bu ifadeleri duymadığımız ifadeler değil.
İnanmayana göstersen de inanmazsın.
Bu yani, o gerektiğinde sonra öyle. Onun için bilmiyorum bir keresinde verdim mi vermedim mi burada örnek ama verdim bence bu örneği ama yıllar önce hatırlıyorum. Hoşuma gittiği için uyduğu için söylemek istiyorum. Bir genç çocuk lise öğrencisi sürekli aynı benim gibi ben de onu çok yapıyorum. Fırsatları hep değerlendirmeye çalışıyorum. Hep İsa'dan anlatmaya çalışıyorum hep. O da hep arkadaşlarına İsa'dan anlatıyor. Tek yol bu. Tek gerçek bu. Bak çocuklar işte bu. Arkadaşlarına anlatıyor. Ama matematik hocası, matematik biliyorsun böyle logik hani mantıklı düşünen, her şeyi matematiğe şey yapan, evet mal eden bir noktada bir öğretmen. En son artık burasına gelmiş herhalde öğretmenin. Çocuğu bir gün derste gel diyor buraya işte. Neyse ismi. Açıyor sınıfın penceresini. Bak diyor yukarıya diyor ne görüyorsun? Çocuk bakıyor bulut diyor. Diyor Tanrı'yı görüyor musun Tanrı'yı? Diyor ki hayır görmüyorum hocam. O zaman Tanrı yok. Anladın mı diyor. Camı kapatıyor öfkeyle. Dönüyor arkasını başlıyor matematiğini anlatmaya. Çocuk böyle bir kısa bir aradan sonra arkadaşlar diyor çok özür dilerim size bir sorum olacak diyor. Öğretmenin diyor kafasına bakın. Bütün öğrenciler birbirinin kafasına bakıyor. O da arkası dönük. Birden böyle dönüyor tabii, o da bakıyor. Öğretmenin beynini görüyor musunuz diyor. Hayır diyor. O zaman öğretmende de beyin yok diyor. Şimdi kupkuru bir iman, kupkuru olan bir şey değil mi? Göreceğim, iman edeceğim. Görmezsem, hani abi söyledi ya, somut şeyler arıyoruz hep. Tutabilecek, dokunabilecek, görebilecek şeyler arıyoruz hep kendimize değerli kardeşler. Ama gerçekten de değerli kardeşler, 14. bölüm 1. ayette Yuhanna'da yüreğiniz diyor sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. İsa diyor ki bana da iman edin. Yani güvenin. Bana da güvenin. Şimdi burada bu gerçeklere baktığımız zaman tabii ki kullandığı ifadede sanki imanı yokmuş gibi görünmüş olsa da Marta'nın yaklaşımına baktığımızda, ama imanı olduğu kesin değerli kardeşler. Çünkü İsa'nın geldiğini duyunca ne yaptı? Onu karşılamaya hemen çıktı büyük bir sevinçle ve köyün dışında karşıladı ve şu ifadeyi kullandı. Ya Rab dedi. 11. bölüm 21. ayete bakın. 11-21'de. Ya Rab dedi, eğer sen dedi burada olmuş olsaydın kardeşim ölmezdi. Demek ki aslında şu inancı vardı. Yani İsa eğer olsaydı orada zamanında, İsa bir şeyler yapabilirdi. Yani durumu değiştirebilirdi. Buna inandığı gerçeği ortaya çıkıyor. Böyle görmüş olsa da. Ama anlam veremedi, bana göre anlam veremedi şuydu. Ya madem ki sen bir şeyler yapacaktın, madem ki ben kardeşimi bu kadar çok seviyorsun da, niye o zaman geciktin? Yani gecikmesine, İsa'nın gecikmiş olmasına, 4. gün orada olmasına bir anlam veremiyor Marta sevgili kardeşler. Şimdi bizler de çoğu zaman kendi hayatımızda eğer şu ya da bu olsaydı daha güzel olurdu. Ya da şu olsaydı, bu olsaydı o zaman o kişi kurtulurdu derdik diyoruz değil mi? Aynı Marta'nın burada ifade ettiği gibi. Aslında her şeyin Rabbin ellerinde olduğunu unutuveriyoruz. Her şey Yaradan'ın elinde, onun yönetimi altında. İmanımız var, bu kesin yani. Bundan ben de nokta kadar şüphe duymuyorum. Ama istediğimiz, beklediğimiz şekilde sonuçlanmıyor. O zaman başlıyor, neden bu şekilde oldu? Böyle mi olması gerekiyordu? Gibi sorular soruyoruz kendimize. Aslında gerçekten Rabbimizin bize olan iyi niyetini yanlış yorumluyoruz böyle davranmış olmakla. Ama ileride sonra ne görüyoruz? Ben çoğu zaman bunu yaşadım. Sıkıntılar içerisindeyken bir anlam veremediğim dönemlerde bir 3 ay geçince, belki bir 2 ay geçtikten sonra o olayın bana getirdiği getirisini gördüğümde ya teşekkür ediyorum diyorum. Ya. İyi ki oldu. Ama olayın içerisinde biz buna teşekkür edemiyoruz o heyecan içerisinde. Ama ileride anlıyoruz Tanrı bizim iyiliğimiz için aslında iş başında çalışıyor bizim yararımız için sevgili kardeşler. Onun için 27. ayette şöyle okuyoruz. Evet ya Rab diyor Marta, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim diyor. Bak bu da çok ilginç bir ifade. Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim diyor. Şimdi tabii ki İsa'nın beklentisi bu değildi ama. Ama İsa'nın beklentisi Marta'dan diriliş ve yaşamın kendisi olduğunu da kabul etmesi gerekiyordu. Marta'nın. Ama ilginç olan burada İsa Tanrı'nın oğlu ifadesini biliyorsunuz, bu oğul ifadesi bizim toplumda da çok yanlış anlaşılıyor. Sanki Tanrı Meryem'le ilişki kurdu ki haşa. Hadi diyelim Arapçada hümme haşa. Değil mi? Meryem'le ilişki kurdu, İsa dünyaya geldi. Böyle bir şey yok. Ol dedi, kutsal kitapta okuyoruz. Bakire Meryem rahimde gebe kaldı. Doğru mu? Ol dedi, ol sözüyle. Ve İsa dünyaya geldi sevgili kardeşler. Ama burada bir tereddüt var. Evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. İsa neden bana Tanrı'nın oğlu deme ifadesini kullanmıyor? Şimdi bakın, bunu neden söylüyorum? Bunu biraz anlamanız açısından söylüyorum. Şimdi iki tane örnek vereceğim. Kutsal kitapta iki tane örnek var. Çok örnek var da ben iki tanesini çok canlı olaraktan vermek istiyorum. Petrus ve Nathanael, yani iki Yuhanna 1. bölüm 49. ayet ve Yuhanna 6. bölüm 69. ayetlerde iki kişiden söz ediyor. Biri Petrus, biri de Nathanael. Petrus da Nathanael da İsa Mesih'in gerçekten de Mesih olduğuna iman etmişlerdi değerli kardeşler. Ama Romalı komutan Cornelius'un evine geldiğinde Petrus, Cornelius ne yaptı biliyor musunuz? Petrus'un önünde diz çöktü. Ona tapınmaya kalktı. Petrus ne dedi ona? Bakın çok ilginç. Habercilerin işleri, yani elçilerin işleri 10. bölüm 25 ve 26. ayette. Kalk, ben de insanım dedi. Yani bana tapınma. Ben de insanım dedi. Ve Yuhanna meleğin önünde yere kapandı. Bakın, Yuhanna meleği görüyor ve meleğin önünde yere kapanıyor. Allah'ın varlığı değil mi? Göksel varlıklar, melekler. Ve melek ne dedi bakın? Kullandığı ifadeye bakın. Vahiy 19. bölüm 10. ayette sakın yapma dedi Yuhanna'ya. Ben de Tanrı'nın kuluyum. Tanrı'ya tap. Melek bile. Şimdi onu neden İsa inkar etmedi oğlu ki? Oraya bağlamaya çalışacağım hızlı bir şekilde. Marta bunu söylediğinde İsa Marta'ya diyor, bana Tanrı'nın oğlu deme. Sözünü kullanmıyor. Kabul ediyor. Ve hatırlayın Thomas'ı. İsa'nın öğrencisi. İsa çarmıha gelip öldükten sonra diriliş konusu öğrenciler arasında konuşuluyordu. İsa'nın diriliş konusu. Çünkü önce öğrencilere göründü. Thomas yoktu. 8 gün sonra Thomas'a göründü İsa. Ve çok ilginç. Thomas diyordu ki, ben önce İsa'nın vücudu mızrakla delindi ya, parmağımı oraya dokunmam lazım. Delinen, çivilerle delinen ellerini görmem lazım dedi. O zaman inanırım. Thomas söyledi. Aynı Recep gibi. 8. gün İsa Thomas'a göründü. Thomas'a dedi ki, Thomas dedi, işte. İşte bir ürün. Yeni bir bedenle dirildiğinde İsa. Delinen, mızrakla delinen böğrünü gösterdi, ellerini gösterdi ve Thomas'ın kullandığı ifadeye bakın sevgili kardeşler. 20. bölüm, Yuhanna 20, ayet 28. Rabbim ve Tanrım dedi. İsa da diyebilirdi, bana Tanrım deme. Rab de, Tanrı niye diyorsun? Bakın bunlar gerçekten kayda değer nitelikte sevgili kardeş. İsa azarlamadı. Ve şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizler gerçekten Marta'dan farklı değiliz değerli kardeşler. Bizler de iman ediyoruz İsa'nın, evet, Tanrı'dan gelen, Tanrı'nın oğlu olduğuna iman ediyoruz. Bu önemli nokta ama yeterli değil. Bakın yeterli değil. Asıl gerekli olan içinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun o durumları da değiştirebileceğine inanmamız gerekiyor. Söyleyebilirsin değil mi Hatice? Diyebilirsin ki ya ben zaten inanıyorum, değiştirebilir. Ama kendimize baktığımız zaman, tutum ve davranışlarımızı gözden geçirdiğim zaman ama söylediğimiz gibi davranmıyoruz. Doğru mu? Bunu hepimiz gerçekten kabul etmek zorundayız sevgili kardeşler. Demek ki biz bunu görmemiz lazım. Rab her duruma el atabilir, durumu bizim iyiliğimiz için kullanabilir değerli kardeşler. Ve her durumda inanmamız gerekiyor ki bir çıkış yolu da, sıkıntılar içerisinde bir çıkış yolu da sağlayacaktır. Kesinlikle. Bakın, yani havadan konuşuyor olmamak açısından bir ayet okumak istiyorum. 1. Korintoslar mektubu 10. bölüm 13. ayet. Diyor ki, Tanrı güvenilirdir diyor. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Bakın burası çok önemli. Çizmek isterseniz eğer kitaplarınızı, burayı çizin bence. Son kısım diyor ki, dayanabilmeniz için denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Sıkıntıdasın, hani dedim ya, iman etmek, imanlı demek, karanlıkta ışığı görmektir. Sen o sıkıntılar içerisinden geçerken bileceksin ki, evet, aslında Rab senin için bir yol hazırlıyor. Bir çıkış yolu hazırlıyor. Kesinlikle. Ben bunu doya doya yaşadım bu iman hayatında. Sevgili kardeşler. Ne kadar net. Umutsuz görülen durumlarda umut ışığına kavuşabileceğimizin garantisini veriyor bizlere. Hamdolsun. Onun için nedir gerçek iman? Budur. İbraniler 11. Kim çabuk açar? Onu bir tane okutayım size. Çok sevdiğim için. İmanı çok güzel açıklıyor. Çünkü dünya ne diyor? Önce gör, sonra iman et. İsa Mart'a ne dedi? İman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin dedi. Demek ki iman görülmeyeni görmek oluyor ya. İman görülmeyeni görmek oluyor sevgili kardeşler. Ama biz ne yapıyoruz? Hayır, önce bir kanıt istiyoruz. Burada 11'i okur. Lütfen 11. bölüm. İbraniler zaten iman bölümüdür. İbraniler mektubu 11. ayet 11.1'in ikinci kısmı ama baştan da okuyabilirsin. İkinci kısmını bulamazsan lütfen.
İman umut edilenlere güvenmek.
Yavaş yavaş. Umut edilenlere güvenmek.
İman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.
Evet.
İkinci ayeti de mi?
Evet söyle.
Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar.
Evet, onu ondan önceki bir daha oku. Birinci bölümün son kısmını.
Güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.
Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak. Diyor. Bu nasıl ya? Görmediğin bir şeyin orada var diyorsun. Ya akıl, yani değil mi? Mantığın bitti. Yani imanı kalkıp da şeyle bağdaştırmaya hiç çalışmayacaksın. Zaten ben her zaman şunu söylüyorum. Geçenlerde seninle de konuşurken, sizlerle konuşurken de söyledim ya. Kutsal kitap bir bilim kitabı değil. Bilim hakkında öğrenmek istiyorsan bilim kitapları okuyacaksın. Kutsal kitap bize bu yeryüzünde, bu günahlı dünyada nasıl yaşaman gerektiğini öğretiyor. Ne durumdasın ve neye ihtiyacın var? Ya. Bu kadar basit. Onun için burada Rabbimizin yani bu olay aracılığıyla harika bir planı olduğunu görüyoruz. Aslında orada bulunan herkese Lazarı ölümden diriltmiş olmakta sevgili kardeşler. Ne yaptı? Oradaki birçok kişilerin iman etmesini sağladı. Yani oradaki kişi Lazar 4 gün kalması gerekiyordu. Bugün tıpta bilmiyorum 48 saat mi 2 gün mü? Çünkü öldüğü gün kaldırmıyorlar genelde. Tıp açısından da öyle. 8 saat mi? Olabilir. Yani ben Türkiye'de nasıl ama Almanya'da yani yaşayan bir insan olarak da söyleyeyim 48 saat. Yani çünkü tekrar şeyler olabiliyor bazen. 48 saat kesin ölüm raporunu veriyorlar. Bakın 48 saate geçmiş 4 gün. Kokmaya yüz tutmuş. Yani boşu boşuna gecikmedi. Orada hatta şöyle düşünün. Bir hastayı söylemiştim hatta. Bir hastayı ya şifa vermek mi daha büyük bir mucize? Ölmüş olan bir kişiye hayat vermek mi daha büyük bir mucize? Hangisi daha çok daha inandırıcı? Bugün abimle bile konuşuyorduk yani acaba o mu, bu mu, hangisi değil mi? Ama ölümden yaşama dirildiğin zaman bu bambaşka bir büyük bir mucize. Rab bunu orada birçok kişinin iman etmeleri için bir araç olaraktan ne yaptı? Kullandı. Sonuç gerçekten harika sevgili kardeşler. Onun için Paulus bak ne diyor çok güzel söylüyor. 8. bölüm, Romalılar 8. bölüm. Romalılar 8. bölüm. Bu ruhsal ilkeyi çok net, çok apaçık bir şekilde vurguluyor. Diyor ki 8. bölümde ayet kaç? 28. 8-28. 8-28. Buldun mu Özgür?
Ya.
Bul bakayım, oku bakalım.
Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.
Bakın her durumda. Demek ki acılar, sıkıntılar sadece mutlu anılar değil. Acılar, sıkıntılar da bizim iyiliğimiz için. Bakın ya bu çok harika bir şey. Bizi hazırlıyor. Bakın değerli kardeşler benim bunu örnek veriyorum. Kuyumcu arkadaşlarım vardı. İmanlı kardeşler İstanbul'da. Altın iş gördünüz mü bilmiyorum. Kömür gibi bir şey, simsiyah. Potaya koydular onu. Potada erittiler. Ve altın içinden çıkarttılar. Diğer madenlerden altını ayırdılar. Saf altın. Şimdi bakın. Onu saf altına dönüştürmek için ateş gerekiyor. Ateş acı bir şey değil mi? Acıtıyor. Sıkıntı ve sorunlar bize acı veriyor. Hoşumuza gitse de gitmese de sıkıntı ve sorunlar bizi geleceğe hazırlıyor. İstersen kabul et, istersen kabul etme. Bu böyle. Bizi, yaşadıklarımız bizi geleceğe adım adım hazırlıyor değerli kardeşler. Onun için Rabbimizin denetiminde her şey. Ama buna rağmen, bakın bu kadar harika olup bitene rağmen, Marta ne diyor? 39. ayet, Yuhanna 11:39. Diyor ki, Rab o artık kokmuştur ya diyor. Yani iman olsa demez bunu zaten. Rab o kokmuştur ya diyor. Bakın Rabbimizin verdiği yanıt işte bu. İman edersen diyor, Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. İman edersen. Onun için tekrar vurguluyorum. İman görünmeyeni görmektir. Bunun üzerine de dedi, bakın bu da çok önemli söz. Mezarı kapatan taşı çekin dedi. Yuvarlayın. Doğru mu? Şimdi bakın burada güzel bir içerik var. Ben pratik birazcık düşünüyorum burada. Teori olaraktan konuşmak istemiyorum. Bakın ne olacaktı? Ben şimdi birazcık kafa yordum. Düşündüm yani pratik olaraktan. Ya dedim bir mezar biliyorsunuz o dönemde toprağa gömmüyorlardı. Mağaralar vardı. Mağaraya konurdu ve ağzı kapatılırdı. İsa da bir mağaraya konmuştu biliyorsun. Biliyorsunuz. Ve taş kapandığında mağaranın içerisinde karanlık değil mi mezar? Şimdi taş çekildiğinde ne oluyor? İlk hareket nedir? Işık içeri giriyor. Doğru mu? Bakın bu pratik bir şey bana göre. Şimdi yaratılışa baktığımız zaman bakın çok enteresan. Önce Tanrı ne dedi? Işık olsun dedi. Ve ışık oldu. Ol dedi, oldu. Değil mi? Çok ilginç bakın. Ya ama ol dedi. Tanrı konuştu. Bir hareket yapabilirdi. Tık tık tık. İş bitirebilirdi. Ama ol dedi. Ve oldu. Şimdi söz girdi. Yaşam oluştu. Şimdi İsa ne diyor? Taşı çekin. Söz girdi. Ve sözün karşılığı bakın. 119. mezmur 130. ayet. Sözlerin açıklanışı ışık saçar. Ne diyordu 119. mezmur? Bunu ezberleyin demiştim size. 119. mezmur 119. mezmur 105. ayet. 119-105. 119-105. Sözün
yolum için ışıktır.
Bakın. Yolum için ışıktır diyor. Yoluma gösteren Tanrı'nın sözü sevgili kardeşler. İsa burada taşı çekin dediğinde söz girdi ve o söz yaşama dünyamızdaki yaşamı oluşturan ol kelimesi, Tanrı'nın ol kelimesi değerli kardeşler burada taşı çekin ifadesiyle birleştirdiğimizde ölü kokmuş ölü yaşama kavuştu. Işık girdi değerli kardeşler. İşte aynı şekilde bizler Allah'ın sözünü insanlara götürdüğümüz zaman, paylaştığımız zaman karanlık olan yürek ışığa kavuşuyor. Aydınlanıyor. Ve o zaman ben 1979'da ilk okumaya başladığım dönemlerde şimdi hepimizin hayatında var değil mi? Gıcık olduğumuz tipler. Yani benim de vardı tabii ki. Ben okumaya başladığım zaman Gerçekten ben herkese, ben ne dedim ya, çalmadım. Adam öldürmedim. Affedersiniz, zina yapmadım. Ya ben iyi bir insanım dedim ya. İyi bir insanım. Yani kötü bir adam değilim ki de. Ulan zaten Tanrı seni kötülük yaratmak için, yani kötülük yapman için yaratmadı ki. Zaten iyilik yapmak için yarattı. Onlar birer ölçü değil. Ondan sonra gördüm ki o sözü okudukça ulan ne kadar yamuk olduğumu gördüm. Yani söz yüreğime girdi, beni aydınlattı ve ne kadar bozuk olduğumu gördüm. Ya ben özgür sen var ya dediğim zaman, bak özgürü suçlarken üç parmak beni gösteriyor. Onu suçlarken üç parmak diyor ki Recep sen kendine bak. Sen de gözünde koca bir kütük var, karşındakini suçluyorsun. Onun için değerli kardeşler, burada taşı çekin ifadesi bende çok önemli. Söz girdi ve söz yaşama dönüştü. Onun için bunun sonucunda birçok kişi iman etti. Öyle okuyoruz değil mi? Bakın lütfen ne diyor 45. ayet? 11-45. Birçoğu İsa'ya iman etti. Şimdi İsa gözlerini yukarıya kaldırıyor. Lazar diyor dışarı çık. Şimdi ben burada da düşündüm. Tüm yetki onun elindeydi. Eğer İsa isim kullanmasaydı, dışarı çık kelimesini kullansaydı sadece, ben iman ediyorum ki bütün ölüler mezarlarını terk ederdi. Ama Lazar dedi. Şeyi düşünün, o vergi memuru Zakay. Niye ismini kullandı? Aşağı in, ağaca çıkmıştı İsa'yı görmek için. Çünkü kasabaya geliyordu İsa. Dedi aşağı in demedi. Zakay dedi aşağı in. Tanrı bizim ismimizle çağırıyor. Harika bir şey ya. Recep diyor, Recep'le çağırıyor. Yani Rab bugün aslında hepinizi çağırıyor. Beni de çağırıyor, hepimizi çağırıyor. Zakay, Recep, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ayşe, Fatma neyse. Sevgili kardeşler, Rab her birimizi ismine çağırıyor. İşte bunu kabul edip iman eden gerçekten o mezardan görkemle dirilecektir. Ve kutsal kitap bunu bu şekilde yanıtlıyor. 7.25'te kendi aracılığıyla Tanrı'ya gelenleri tümden kurtarmaya yeterlidir. Neden? Çünkü yaşıyor. Yaşıyor olduğu için kurtarabilecek yeterli sahip değerli kardeşler. Bakın mucizeyi kim gerçekleştiriyor? Rab kendisi. Ama neden diyor madem öyle, neden orada oradaki kişiler taşı çekin diyor? Bu çok ilginç. Madem ki her şeyi yapabilecek yeterliklisin güçlüdün, bir hareketle nasıl ki fırtınaya yakalandığında öğrenciler elini kaldırdıysa fırtınayı dindirdi. Değil mi? Tabii sus ve sakin ol dedi. Süt liman oldu diyor her taraf. Şimdi de taş çekil deseydi pıt diye çekilirdi eminim ben. Ama niye oradakileri kullandı? Ben şöyle düşünüyorum. Robot değiliz. Geçen gün işte sohbet yaparken yine söyledim. Biz üzerimize düşeni yapmalıyız ki yapamadığımızı Tanrı bizim için yapsın. Yani ekmek ölden, su gölden böyle bir şey yok. Biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız sevgili kardeşler. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu harika bir şey. Tanrı'nın emektaşları. Öyle diyor çünkü. Bakın bunu okumam gerekiyor. Korintos'a yazan ilk mektup 3. bölüm 9. ayet. Biz Tanrı'nın emektaşları. Mitarbeiter Almanca'da. Yani iş arkadaşları. Tanrı bizi kendi yüceliği için kullanıyor. Kendisi her şeyi yapabilirdi. Ama seninle sonuca ulaştı. Mucizeyi İsa yaptı. Onlar da o mucizenin bir parçası oldular. Değil mi? Taşın altına, bravo. Taşın altına elini koydular. Yani birlikte hedefe ulaşıyoruz sevgili kardeşler. Sona geliyorum. Zaten fazla bir zaman kalmadı. Ve toparlayacağım. Ve noktalayacağım. Taşı çekin dedi. Mezar uşağı kavuştu. Geçenlerde ormanda yürürken işte sesler geldiği zaman taş alıp böyle bir atayım neyi var? Mesela kaç sumasın yaban domuzu olabilir. Bazen tilki oluyor. Ormanlar çok sık sık. Taşı kaldırdım. Ne gördüm taşı kaldırdığım zaman? Ha? solucan, başka böcek. Böcekler, değişik değişik böcekler, kırkayak gibi bir şey. Yani bak, karanlıkta yaşıyorlar değil mi? Ama çok ilginç. Taşı kaldırdım, hepsi kaçtı. Güç ışıkta. Tanrı ışığın simgesi. Yaşam Tanrı'da. Söz, yaşam Allah'ın sözünde. Biz ne kadar söze yakınsak o kadar Tanrı'ya yakınız sevgili kardeşler. Bizim de iki şeyi söyleyeyim. Rab bizi kendi amacı yönünde kullanmak istiyor. Ve birçok kişi var etrafımızda. İrili küçüklü taşların atılması gerekiyor. Yani taşlar çekilmesi lazım. Hayatımızda bize tökez olan ne taşlar var değil mi? Onların hepsi atılması lazım sevgili kardeşler. Hepsi atılması lazım. Işığa kavuşmak istiyorsak, küçük taşlar da olsa, hani bağları bozan küçük delikler diyordu değil mi? Bizim küçük gördüğümüz, değil mi? Küçük gördüğümüz ama çok anlam ifade eden o küçük tilkiler nasıl ki bağları bozuyor. O küçük gördüğümüz şeyler de bizim hayatımızın sağlıklı bir şekilde devamına engel oluyor sevgili kardeşler. Lazar ölüydü. Tüm insanlar da günahından dolayı ölü. Efesler 2. bölüm 1. ayet. Sizler de suçlarınızdan ve günahlarınızdan ötürü ölü kişilerdiniz. Ve 5. ayete bakın. Çok ilginç. Suçlarımız içinde ölü olan bizleri Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu. Ruhsal kapsamda ölü olan bizleri onun gelişiyle bizi hayata kavuşturdu. Demek ki Rabbimizin ölümden dirilmiş olması bizimle dirileceğimizin garantisi ve sonsuz yaşama sahip olacağımızın garantisi. Yuhanna 5 ayet 24. İman edenin sonsuz yaşamı olacaktır demiyor. Belki. Diyor ki bak çok ilginç. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Nokta. Görülmeyeni görmek ya iman edersin etmezsin. Ayrı bir olay. Böyle biri yargılanmaz diyor. Çünkü son ikinci ölüm söz eder ya kutsal kitap. Bir yargı günü var. Yargıdan sonra iman edenler sonsuz yaşama dirilecekler diyor. İman etmeyenler sonsuz ölüm diyor. Yargıdan sonra. Ona da ikinci ölüm diyorlar. Yani bir kez ölen, hatta şöyle birisi çok güzel kullanmış, hoşuma gidiyor. Diyor ki bir kez doğan iki kez ölüyor. Ama iki kez doğan, yani bir de ruhsal doğum var ya, iki kez doğan, bir fiziken doğum, bir de ruhsal doğum. İki kez doğan, bir kez ölüyor. Bu çok hoşuma gitti. Onu da söyleme ihtiyacı duydum. O zaman şu soruyu sormak istiyorum sizlere. Yaşayan bir kişinin kefen bezlerine ihtiyacı var mı? Gerek yok. Bakın 44. ayete. Gerek olmadığı için İsa bakın ne diyor orada.
Kabul ediyor.
11. bölüm. Yuhanna 11:44. Ne diyor Hatice?
Elleri, ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı.
Evet.
İsa oradakilere onu çözün, bırakın gitsin dedi.
Bakın, çözün dedi, bırakın gitsin. Neden İsa bunu söyledi? Demek ki ölü bir kişinin kefen bezine ihtiyacı var. Ama yaşayan bir insanın kefen bezine ihtiyacı var mı? O zaman biz de geçmişimizden beraberinde getirdiğimiz o bezleri hayatımıza atmamız lazım. Görebilmemiz, hizmet edebilmemiz ve sağlıklı bir şekilde Rab'le beraber varlığımızı devam ettirebilmemiz için. O zaman ayaklar bağlıydı Lazar'ın. O zaman sağlıklı bir şekilde Lazar yürüyemezdi. El ve kol bağlıydı, çalışamazdı, hizmet edemezdi. Pratik olarak düşündüğümüz zaman. Gözler bağlıydı, sağlıklı bir şekilde göremezdi. Ama sonra ne oluyor? Sonraki bölüme baktığımız zaman, 12. bölüme, Lazar'ın İsa ile beraber yemekte beraber olduğunu görüyoruz. İşte bu neyi gösteriyor bize? ölümden dirildikten sonra Rab Tanrı ile beraber sonsuza dek birlikte olacağımızın garantisi. 12. bölüm 2. ayette yazıyor ve Efesler 2:6'da bununla bağlayacağım. Onunla birlikte diriltti bizi ve onunla birlikte göksel yerlerde oturttu diyor. Amin. Göksel yerlerde oturttu. Nerede? Göksel yer. Yani diriliş ve yaşam benim diyen Rabbimiz ve Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih'le birlikte. Demek ki ölümden dirildi. Başka bir ifadeyle aslında ölümü öldürdü. Onun için kutsal kitapta diyor ki ey ölüm dikenin nerede diyor. Ey ölüm dikenin nerede? Arı iğnesini bıraktığı zaman bir süre sonra ölür. Zararsız. Ölümün de dikeni İsa aldı. Çocukla beraber, oğluyla beraber Amerika'da yola çıkıyor. Oğlunun da, senin de abi var değil mi? Arıya karşı bir şeyin var, alerjin. Onun da alerjisi var. Camlar açık olduğu için arı giriyor içeri, vızz öterken çocuk çığlık içerisinde, sokacakken çünkü alerjisi var. Baba hem arabayı sürüyor hem de gözüyle takip ediyor şeyi. Bir süre pat yakalıyor arıyı. Yola devam ediyor ama çocuk hala çığlık içerisinde. Çünkü arı vızıl vızıl etrafta diyor. Oğlum diyor, bağırmana gerek yok. Bak iğnesi elimde diyor. Zararsız. Ölümün dikenini aldı. Ölüm öldü. Onun için diyor ki diriliş ve yaşam benim. Demek ki sonsuz yaşamın kapılarını ardına kadar açan tek kişi. O zaman soru, son bir soru. Daha ne olsun? Ya da sizler hangi noktadasınız?